Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 28.
Bayan Odinsova hemen ona döndü. Gitmiyorsunuz ya, neden kalmıyorsunuz artık? Kalın, sizinle konuşmak heyecan vericidir. Bir uçurumun kenarında dolaşmaya benzer. Önce korkuyor insan, sonra topluyor cesaretini. Kalın. Önerinize ve benim konuşma yeteneğim için söylediğiniz övücü sözlere teşekkür ederim Anna Sergeyevna. Ama bana yabancı olan bu çevrede çok uzun kalmış bulunuyorum. Uçan balıklar havada kısa bir süre kalabilirler ama hemen suya dalmak zorundadırlar gene. Müsaadenizle ben de kendi doğal çevreme döneyim. Bayan Odinsov Bazarov'a baktı. Genç adamın yüzünde acı bir gülümseyiş titriyordu. Beni seviyordu bu adam diye düşündü ve üzüldü onun için. Sonra da candan bir tavırla elini uzattı. Ama Bazarov da onun içinden geçenleri anlamıştı. Olmaz dedi bir adım geri çekilerek. Ben yoksul olabilirim ama bugüne değin hiç sadaka kabul etmedim. Adieu ve Allah'ı ısmarladık. Birbirimizi gene göreceğimize inanıyorum dedi Anna Sergeyevna kendiliğinden bir hareketle. Dünyada neler olmaz diye karşılık verdi Bazarov. Eğilerek selamladı onu ve odadan çıktı. O gün Bazarov bavuluna eşyalarını yerleştirirken arka diye demek bir yuva kurmaya karar verdin ha diye soruyordu. Neden olmasın, güzel bir iş. Ama bana yutturmanın gereği yoktu. Çok daha başka türlü davranmanı beklerdim ben. Ya da belki senin de haberin yoktu ha? Gerçekten de Marino'da senden ayrıldığım vakit bunu hiç geçirmiyordum aklımdan diye karşılık verdi Arkady. Ama neden sana yutturmuş olayım ve sanki senin evlenme üstüne ne düşündüğünü bilmiyormuşum gibi niçin güzel bir iş diyorsun? Ah sevgili dostum, ne biçim konuşma bu dedi Bazarov. Ne yaptığımı görüyorsun. Torbamda boş bir yer kalmış, oraya saman dolduruyorum. İşte bizim yaşamımız olan torba da böyledir. Elimize ne geçerse doldururuz onu. Yeter ki boşluk kalmasın. Darılma ne olur. Katerina Sergeyevna için hep nasıl düşündüğümü hatırlarsın kuşkusuz. Kimi küçük hanımlar zekice göğüs geçirdikleri için akıllı sayılırlar. Senin küçük hanım ise tutabiliyor kendini ve öylesine iyi yapıyor ki avucunun içine alacak seni. Öyle olması da gerekir. Bavulun kapağını kapadı, çömeldiği yerden kalktı. Şimdi ayrılırken gene söyleyeyim. Çünkü birbirimizi aldatmanın gereği yok. Bütün bütün ayrılıyoruz. Bunu sen de biliyorsun. Akıllıca davrandın. Sen bizim acı, sert, yalnız varlığımıza göre değilsin. İçinde ne atılganlık ne kim var. Sende gençliğin ateşi, gücü yanıyor. Ama bizim işimiz için yetmez bu. Sizin gibiler, demek soylular, kibarca uysallıktan ya da kibarca kızgınlıktan bir adım öteye gidemezler. Bu da hiçbir işe yaramaz. Senin gibileri söz gelişi kalkıp dövüşemezler ve kendilerini iyi insanlar olarak düşünürler. Ama biz dövüşmek diyoruz da başka bir şey demiyoruz. Evet, güçlük burada. Bizim tozumuz gözlerini kör eder senin. Çamurumuz kirletir. Gerçekte bizim düzeyimizde değilsin. Bilmeden beğeniyorsun kendini. Kendi kendini suçlamak hoşuna gidiyor. Ama bizim karnımız tok bunlara. Bize genç kurbanlar verin. Biz kırıp ezmeliyiz insanları. Sevimli bir çocuksun sen. Ama çok yumuşak, liberal bir küçük soylusun. İşte hepsi bu kadar, babamın dediği gibi. Bana bütün bütün veda ettiğin şu anda, dedi Arkady üzgün, bula bula bunları mı buldun söyleyecek? Bazarov başının arkasını kaşıdı. Hayır Arkady, söylenecek başka sözler de var ama söylemeyeceğim onları. Duygusal, tiksindirici şeyler. Elini çabuk tut da bir an önce evlenmeye bak. Kendine bir yuva kur, bol bol çocuk yap. Daha iyi bir çağda dünyaya geldikleri için hepsi akıllı olur, senin benim gibi değil. Atlar da hazırlanmış baksana, yola koyulmanın vaktidir. Herkesle vedalaştım. Kucaklaşalım mı, ne dersin? Arkady eski ustasının ve arkadaşının boynuna atıldı, gözlerinden yaşlar aktı. Gençlik budur işte, dedi Bazarov sakin sakin. Neyse, ben Katerina Sergeyevna'ya güveniyorum. O seni çarçabuk avutur, görürsün. Az ısmarladık kardeşim, dedi Bazarov arabaya bindikten sonra ve damda yan yana duran iki alaca kargayı göstererek. Şunlara bak, örnek olsun sana, diye ekledi. Ne demek bu, diye sordu Arkady. Ne demek mi? Doğa bilimlerinde o kadar mı zayıfsın? Yoksa unuttun mu alaca karganın en saygıdeğer yuvacı kuş olduğunu? Ondan öğren. Elveda sinyör. Araba tıkırdadı ve yola koyulup gitti. Bazarov doğru söylemişti. O akşam Katya ile konuşurken Arkady ilk ustasını tümden unutmuştu. Katya'nın etkisi altına girmeye başlamıştı bile. Katya da bunu anlıyor ve hiç şaşmıyordu. Arkadiy ertesi gün babasını görmek üzere Maryno'ya yollandı. Anna Sergeyevna gençleri rahatsız etmek istemiyor, yalnız görenek ve gelenek gereği öyle pek de uzun boylu baş başa bırakmıyordu. Evlilik haberi üzerine gözleri korkunç bir öfkeyle dolan prensesi yanlarından uzaklaştırmıştı. Başlangıçta Anna Sergeyevna onların mutluluğunu görmenin kendisine acı geleceğinden korkmuştu. Ama tam tersi oldu. Acı gelmesini bırakın, gençlerin mutluluğu meşgul ediyordu kafasını. Sonunda tümden kendini buna verdi. Hem seviniyor hem gülüyordu. Bazarov haklıymış diye düşünüyordu. Sadece merak var bende. Bir de rahatıma düşkünlük ve bencillik. Çocuklar diye yüksek sesle. Söyleyin bana, aşk yapmacık bir duygu mu? Dedi. Ama onun ne demek istediğini Katya da anlamadı. Arkadiy de. Ondan ürküyorlardı. Duydukları konuşmayı unutamıyorlardı. Ama Anna Sergeyevna onları bu tedirgin durumdan kurtardı tümden. Onun için hiç de güç değildi bu. Çünkü kendisi de yatışmıştı. Bazarov'un anası babası hiç beklemedikleri için onun gelmesine çok sevindiler. Alina Vlasyevna öylesine heyecanlandı, evin içinde oradan oraya öylesine konuşmaya başladı ki kocası onu küçük bir kekliğe benzetti. Kısa ceketinin kısaltılmış kuyruğu gerçekten ona küçük bir kuş görünüşü veriyordu. Vasily Ivanyich ise sadece homurdanıyor, çubuğunun amber ağızlığını çiğniyordu. Ya parmakları ile boynunu tutup güzelce vidalanmış olup olmadığını anlamak ister gibi başını çepeçevre döndürüyor ya da birden geniş ağzını açarak sessiz kahkahalarla gülüyordu. ''Tam 2 hafta kalmaya geldim babacığım'' dedi Bazarov ona. ''Çalışmak istiyorum. Ne olur rahatımı kaçırmayın.'' ''Yüzümü bile unutacaksın. Rahatının ne kadar çok kaçıracağımı anla artık'' dedi Vasily Ivanyich. Dediğini de yaptı. Oğlunu eskisi gibi çalışma odasına yerleştirdikten sonra yalnızca kendi uzak durmakla kalmadı, karısını da aşırı sevgi gösterilerinden alıkoydu. ''Geçen sefer onu biraz sıktık hanım'' dedi karısına. ''Bari bu sefer daha akıllı davranalım.'' Yaşlı kadın kocasını onaylıyor fakat bundan pek az yararlanıyordu. Çünkü oğlunu yalnız yemeklerde görüyor, o zaman da konuşmaktan korkuyordu onunla. ''Benim Yevgeniyim'' diye başlıyordu. Fakat oğlu daha ondan yana bakmadan sinirli sinirli elindeki torbanın iplerini karıştırıyor. ''Yo, bir şey yok, bir şey yok, içimden geldi.'' diye kekeliyordu. Sonra kocasının yanına gidip yanağını eline dayıyor. ''Canım, nasıl anlasam acaba? Yevgeniy bugün öğle yemeğinde ne istiyor? Lahana çorbası mı, pancar çorbası mı?'' diye soruyordu. ''Peki neden kendisine sormadın? Yo, sorup da canını sıkar mıyım hiç?'' Ama Bazarov çok geçmeden kendisi çıktı bu kapanmış durumdan. İçindeki çalışma ateşi sönmüş, bunun yerini karanlık bir can sıkıntısı, belirsiz bir tedirginlik almıştı. Bütün davranışlarında garip bir yorgunluk kendini gösteriyordu. O sert, sıkı yürüyüşü bile değişmişti. Tek başına yaptığı uzun gezintilerden vazgeçmiş, arkadaşlık aramaya başlamıştı. Artık çayını oturma odasında içiyor, bostanda babasıyla dolaşıyor ve onunla sessiz sessiz tütün içiyordu. Hatta bir kez papaz Alexei'yi de sordu. Vasily Ivanyich önce bu değişikliğe sevindi. Ama kısa sürdü sevinci. Yevgeniy için üzülüyorum dedi karısına yavaşça sızlanarak. Bir şeye kızsa, sinirlense mesele yok. Fakat öyle değil. Durumu bozuk, kederli. İşin kötüsü de bu. Hep susuyor. Bari bize bağırıp çağırsa. Zayıflıyor. Sonra yüzünün rengini de beğenmiyorum. Tanrı yardımcımız olsun diye fısıldadı yaşlı kadın. Boynuna bir muska asardım ama bırakmaz elbet. Vasily Ivanyich birkaç kez çok dikkatli davranarak Bazarov'a çalışmalarını, sağlığını, Arkadiy'i sordu. Ama Bazarov ona isteksiz baştan sağma karşılıklar verdi. Bir seferinde ise ağzından bir şeyler almak istediğinden kuşkulanarak canı sıkkın dedi ki ''Sen ne diye dört bir yanımda parmaklarının ucunda basarak dolaşıp duruyorsun hep? Bu halin eskisinden de kötü.'' ''Peki peki, bir şey dediğim yok.'' diye karşılık verdi acele mutsuz baba. Siyasal konulardaki tartışmalar da para etmiyordu. Bir gün köylülerin yakında özgürlüklerine kavuşacakları konuşuluyordu. Oğlunun ilgisini kazanacağını umarak adamcağız başladı ilerlemekten söz etmeye. Ama Bazarov ilgisizce karşılık verdi ona. ''Dün çitin yanından geçiyordum. Baktım buranın çocukları eski güzel türküleri söyleyecek yerde artık vakti geçiyor.'' Kalbim aşkla titriyor türküsünü söylüyorlardı. Senin için ilerleme bu. Bazarov kimi gün köye gidiyor, her zamanki alaycı sesiyle köylünün birini tutup konuşuyordu. "Ey kardeşim," diyordu ona, "anlat bakalım yaşamın üstüne görüşlerini. Çünkü bana söylediklerine göre Rusya'nın bütün gücü ve geleceği size bağlıymış. Yeni bir tarih dönemi başlamak üzereymiş. Siz bize gerçek bir dil ve kanunlar verecekmişsiniz." Köylü ya hiç karşılık vermiyor ya da şunun gibi bir takım sözcükler sıralıyordu. "Ya, ha, olur ha, bizim oldu mu olası, anlarsınız. Şimdi anlat bakayım bana, ne biçim bir şey şu bizim köy kurulu?" diye sözünü kesiyordu onun. "Öküzün boynuzunda dünya gibi bir şey mi?" "O yeryüzüdür efendim, öküzün boynuzunda duran," diye açıklıyordu köylü yatıştırırcasına bir iştenlikle ve tek düze bir sesle. "Bizim dünyamıza, köy kuruluna gelince demek isterim, beyin buyruğu yürür hep biliriz. İşte sizler bizim babalarımız gibisiniz. Bir bey ne denli sert olursa biz köylüler için daha iyidir." Bir kez Bazarov böyle bir karşılığı dinledikten sonra nefretle omuzlarını silkip arkasına döndü. Adam anlata dursun. Bu adamın Bazarov'la arasında geçen konuşmaya kendi kulübesinin kapısında kulak misafiri olan orta yaşlı, asık yüzlü başka bir köylü "ne diyordu?" diye sordu. "Borcun mu vardı yoksa?" "Yok kardeşim," dedi ilk köylü. Artık sesinde o babacan tek düzelikten hiçbir iz kalmamıştı. Onun yerine ilgisiz bir soğukluk almıştı. "Eh, şundan bundan gevezelik etti. Canı laf almak istemiş. Canım bey takımı bu. Ne anlayacak?" "Öyle," diye ona da onu ikinci köylü. Sonra ikisi de kasketlerini geriye atıp kuşaklarını çekerek kendi işlerinden, dertlerinden konuşmaya daldılar. Yazık ki nefretle omuz silken Bazarov, babası ile tartışırken köylülerle nasıl konuşulacağını bildiğini sanan Bazarov, onların gözünde bir maskaradan başka bir şey olmadığının farkına bile varamadı kendine onca güvenine karşın. Sonunda uğraşacak bir şey buldu gene de. Bir gün baktı, babası bir köylünün yaralı bacağını sarıyordu. Ama yaşlı adamın elleri öyle titriyordu ki sargıları sarmakta güçlük çekiyordu. Oğlu geldi yardımına. O günden sonra Bazarov hastalara sürekli olarak yardım etmeye başladı. Bir yandan da öğütlediği tedavilerle ve onları hemen uygulayan babasıyla alay etmekten geri kalmıyordu. Ama Bazarov'un alayları babasını hiç üzmüyordu. Tersine onun içine su serpiyordu. Midesinin üstünden kirli sabahlığını iki parmağı ile tutup piposunu içerek zevkle dinliyordu oğlunu. Onun sözleri ne kadar öfkeli olursa mutlu baba o kadar çok seviniyor, kara dişlerini gösterircesine kahkahalarla gülüyordu. Hatta onun kimi zaman kaba ve anlamsız kaçar şakalarını bile tekrarlıyordu. Söz gelişi durup dururken tutturdu bir gün. "Ne garip iş bu," diye. Çünkü oğlu sabah ayinine gittiğini duyunca böyle yermişti onu. Karısına "Tanrı'ya şükür, üzüntüyü attı," diye fısıldadı. "Bu sabah öyle bir azarladı ki beni, şaşarsın." Oğlu gibi bir yardımcısı olduğu düşüncesi de onu heyecan ve gururla dolup taşırıyordu. Sonunda erkek ceketi, başında boynuz gibi bir şapka bulunan bir köylü kadına, içinde iyileştirici bir su bulunan bir şişe ya da banotu merhemi bulunan bir kutu vererek "Evet, gerçekten de otur kalk Tanrı'ya şükret," diyordu. "Oğlum yanımda olduğu için en yeni bilimsel yöntemlerle tedavi ediliyorsun. Anladın mı hanım?" Fransız İmparatoru 3. Napolyon'un bile daha iyi bir doktoru yoktur. Sancıdan içim yukarı kalkıyor diye şikayete gelmiş olan kadın, gerçi bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamıyordu bir türlü, yerlere kadar eğildi sadece ve koynundan içinde 4 yumurta bulunan bir havlu çıkardı. Doktorun ücretiydi bu. Bazarov bir günde gezgin bir kumaş satıcısının dişini çekti. Basbayağı bir dişti bu ama Vasili İvaniç az bulunur bir şeymiş gibi sakladı onu ve ikide bir Alexey Baba'ya göstererek "Şu köklere bakın hele," dedi. "Yevgeni'deki gücü düşünün. Kumaşçı havaya fırladı. Meşe ağacını bile sökerdi valla." Ne diyeceğini, bu kendinden geçmiş yaşlı adamdan nasıl kurtulacağını bilemeyen Alexey Baba sonunda "Harika," dedi. Bir gün komşu köyden bir köylü Vasili İvaniç'e tifüse tutulmuş olan kardeşini getirdi. Zavallı adam bir saman demetinin üzerine yatmış durumda can çekişiyordu. Vücudunu mor lekeler kaplamıştı ve çoktan kendini kaybetmişti. Vasili İvaniç daha önce kimsenin doktora başvurmayı akıl etmemesine üzüldüğünü söyledi ve hastadan umut kalmadığını açıkladı. Gerçekten de köylü kardeşini eve götüremedi. Adamcağız arabada öldü.
Ayrım sonu.